Ayrımaltı, Kanlı Yürüyüş, Beethoven, sayfa 54. 7. Bölüm. Bu arada Celso da yemeğini bitirmişti. Hikaritasını alarak dereye gitti, ellerini yıkadı, ağzını çalkaladı ve küçük kabını suyla doldurarak yeniden ateşin başına döndü. Eşyalarını toplayıp yeniden filesinin içine tıkıştırdıktan sonra kulübenin önüne yaklaştı. Daha önce sarmış olduğu sigaralardan birini çıkardı, ateşten aldığı bir korla yaktı, yere oturdu ve dünyada hiçbir derdi olmayan bir insanın rahatlığıyla sırtını sundurmanın direklerinden birine dayadı. ''Seni kim Agua Azul'a gönderdi?'' diye sordu belediye başkanı, laf olsun diye. ''Don Apolinar.'' Belediye başkanı gömleğinin cebinden bir parça tütün çıkardı ve bu tütünü sigara kağıdı niyetine kullanılan ama aslında bir gazete kağıdından hiçbir farkı olmayan bir kağıda sardı. Celso belediye başkanının sigarasını yakmak için ateşten yanan bir sopa aldı ve ayağa fırladı.
Monteria'ya giden yol berbattır ama kimi zaman oraya eğerli bir at ve yük eşekleriyle gitmektense yürüyerek gitmenin çok daha kolay olduğunu düşünürüm.
Celso hiçbir şey söylemediği için belediye başkanı konuşmayı nasıl sürdüreceğini bilemiyordu. Aslına bakılırsa gerçekten önemli olan bütün ayrıntılar konuşulmuştu. Birden yaklaşmakta olan sesler işitti, kulaklarını dikip dikkatle dinledikten sonra ''İşte geldiler!'' diye bağırdı. Celso da işitmişti bu sesleri. Kafasını çevirdiğinde karanlığın içinden sıyrılmakta olan iki kişi gördü. Bir adam da bir çocuktu bu gelenler.
''Bueno Don Policarpo, eşeklerini buldun mu?'' diye sordu belediye başkanı adam yaklaşınca.
''Buldum, beşi de bir aradaydı.
Bir şey olmuş mu?''
''Hayır, hiçbir şey olmamış. Gracias.''
Adam sundurmaya çıktı ve oturmak için masanın yanından bir sandalye çekerken Celso'yu gördü.
''Bueno chamula, como estas?'' diye sordu Celso'ya.
Celso ayağa kalktı ve hafifçe eğilerek karşılık verdi.
''Buenas noches, patron.'' ''Bu Don Policarpo, Sokoltanengolu bir tüccar.'' dedi belediye başkanı. ''Kendisi iki gündür burada. Yolculuk için eşeklerini hazırlıyor. Onun da niyeti Monteria'ya gitmek. Sen de onunla birlikte gidebilirsin sanırım.''
Son birkaç gündür Monteria'lara gidecek ve kendisini de yanına alacak biri Celso'nun arayıp da bulamadığı bir şeydi. Ama artık o kahve çiftliklerinde çalışan cahil bir yerli değildi. O zamandan beri değişmişti ve bunun bilincindeydi. İçinde yaşadığı dünyayı tanımakta ilk dersi evlenmek için kazandığı parayı Don Sixto'ya kaptırınca almıştı. İkinci değerli dersi ise kendisine içki satmak isteyen dükkan sahibi annesine alacağı kurdereye 3 kat fazla para istediği zaman almıştı. Kendisinde önemli bir değişiklik de babasından Don Sixto'nun kendisinden o parayı almaya hakkı olmadığını öğrenince olmuştu. Bu dünyada karşılıksız hiçbir şeye sahip olamayacağını ve eğer eline geçen herhangi bir fırsatı değerlendiremezse bunu bir başkasının değerlendirip kendisine de kötü duruma sokacağını, çok kötü sonuçlarını gördükten sonra öğrenebilmişti. Bu acı eğitim şimdi daha çabuk düşünmesini, evet derken acele etmemesini ve emrinizdeyim patron Sito'yu fazla kullanmamasını öğretmişti ona. Bu çabuk düşünme ve kolay kolay her şeyi kabullenmeme Don Apolinar'la yaptığı pazarlıkta ona üstünlük kazandırdığından ileride eline geçecek fırsatlarda da bunu sürdürmeye kararlıydı. Kişiliğindeki bu değişiklikten önce şöyle derdi.
''Sizinle karşılaştığım için ne kadar şanslıyım patron Sito. Artık cengelde birlikte yolculuk edebiliriz.''
Ama artık böylesine açık sözlü davranmanın sonucu olarak karşısındakinin kendini sömüreceğini ve her şeyi kendi çıkarına kullanacağını biliyordu. Belediye başkanının önerisini karşılıksız bıraktı ve bu öneriyi kendisine uygun düşüp düşmediği konusunda hem belediye başkanını hem de seyyar satıcıyı merak içinde bıraktı. Sezdirmeden Don Policarpo'yu süzdü. Don Policarpo Celso gibi yanık tenliydi. Yine tıpkı kendisi gibi kısa, kalın, kemikli ve serin kanlıydı. Tıpkı Celso gibi Don Policarpo'nun da kaşlarının hemen üstünden başlayan ve Celso'da olduğu gibi onda da yetişmemiş bir beyni olduğu kanısını uyandıran gür siyah saçları, kafasının tam ortasında sanki şapka giymiş gibi koca bir çıkıntısı vardı. Don Policarpo'nun büyük babalarının ve büyük annelerinin kasabadaki insanlara hizmet eden saf yerler olduğuna ve annesinin bir mesleği zoyla evlenip çocuklarını kasabada yetiştirdiğine insan bir bakışta yemin bile edebilirdi. Böylelikle Don Policarpo bir Ladino olmuş, kendine bir iş kurup iki ayağının üstünde durmayı becermişti. Sotsil, Celtal dillerini ve İspanyolcayı çok iyi konuşuyordu. Kuşkusuz bu yalnızca İspanyolca ya da Arapça konuşan öbür tüccarlara oranla kendi işi açısından büyük bir ayrıcalıktı. Yerli dillerini iyi konuşmakla kalmayıp görünüş olarak da bir yerliye çok benzediğinden küçük yerli köylerinde ve büyük finkalarda yaşayan işçiler arasında kendisine iyi müşteriler bulmuştu. Yaptığı işte dürüsttü. Ülkede dolaşan öbür Meksikalı ve Arap satıcılardan çok daha az kârla yetinebiliyordu. En büyük eksikliği sermayesinin az oluşuydu. Bu yüzden de yanında fazla mal taşıyamıyordu. Büyük tüccarlar, özellikle Suriyeliler, yanlarında bir yığın eşya taşıyorlar ve bunlar da türlü türlü olduğundan müşterileri hemen çekiyorlardı. Bu büyük çapta iş yapan tüccarların karşısında Don Policarpo'nun durumu oldukça kötüydü. Para kazanabilmek için durmadan çalışıyor, bir küçük köyde öbürü arasında habire mekik dokuyordu. Bunların hiçbiri Celso'yu ilgilendirmedi. Don Policarpo'nun iş koşullarına ilişkin hiçbir şey bilmiyordu. Onun gözünde Don Policarpo para kazanan bir insandı. Görünüşünde bir yerlilik sezmesine karşın ona yine de bir Ladino olarak saygı gösteriyordu. Don Policarpo da kendini bir Ladino olarak göstermek istediğinden Celso onu Don Sixto'nun kendisinden yürüttüğü paraları geri alacağı insan zincirinin bir parçası olarak gördü. Celso cesaretini topladı. Satıcının kendisine yoldaşlık önerisiyle kumar oynamayı göze alacaktı artık. "Pardon hemen patron Sito," dedi Celso kibarca belediye başkanına. "Özür dilerim ama Don Policarpo ile birlikte gidebileceğimi hiç sanmıyorum."
"Neden gidemiyorsun muchacho?" diye sordu Don Policarpo.
"Anlayacağınız," dedi Celso, "Don Apolinar'dan aldığım buyruğa göre ilaç kutusunu Agua Azul'a en kısa yoldan götürmeliyim. Çünkü oradaki orman işçileri çok hastaymış, sıtmaya yakalanmışlar. Korkunç ateşleniyorlarmış, ne bileyim işte. Kutuyu istediği kadar çabuk götürebilirsem Don Apolinar bana 2 peso ödül vereceğini söyledi." Don Policarpo pazarlığa başladı. "Bu seni hiç üzmesin çamuğla, aklını kullan. Don Apolinar'ı iyi tanırım, benim arkadaşımdır o. Ben işleri onunla hallederim. Sana bir şey söyleyeyim mi muchacho? Neydi adı bakayım senin? Celso mu? Bak Celso, Monteria'larda kazançlı bir iş yapacağımı umuyorum. Öğrendiğime göre aylardır hiçbir satıcı gitmemiş oraya. Yanımda götürdüğüm her şeyi satacağımdan kuşkum yok. Tabii sen benden ve 5 eşeğimden çok daha hızlı koşarsın. Benimle birlikte gelirsen 2 pezoyu yitireceğini kabul ediyorum. Ama bu açığını ben kapatabilirim. Eğer benimle gelirsen sana 3 pezo veririm."
"Dinle Çamuğla," dedi belediye başkanı. "Başka hiçbir yerde 3 pezoyu bu kadar kolay kazanamazsın."
Boğazını temizledi, karanlığa tükürdü ve sonra devam etti.
"Sana yolun nedenli berbat olduğunu söylemiştim. İçerideki ruhları yakalamak için şeytan bile yalnız giremez oraya. Bütün ruhlar sonsuza dek kalabilirler orada. Neyse, bunu kendin de göreceksin ya. La Culebra'nın ötesinde asıl festival başlar. Akıllıysan 3 pezoyu cebine atıp Don Policarpo'yla gidersin."
Buraya, Monteryalara gitmek niyetiyle gelen herkesin yoluna devam etmesini sağlamak belediye başkanının en büyük meraklarından biriydi. Çünkü yolculara cengelde gerekecek öteberiyi satmak kendisinin en önemli bir gelir kaynağıydı. Bu olmasaydı bu Allah'ın belası yerde belediye başkanlığını kabul etmezdi. Günde 2 real 25 centavo aldığı Tabasco'da kalmayı yeğlerdi. Burada tavuk besliyordu. gerekli mısırı ve fasulyeyi ekecek kadar da toprağı vardı. Don Policarpo'nun işini düzeltebilmesi için Monteryalara gitmekten başka hiçbir çıkar yolu yoktu. Daha fazla oyalanamazdı. Monteryalara birkaç aydan beri hiçbir satıcı gitmediğine göre büyük satıcılardan biri kendisine yetişebilir ve o bölgede yaşayan insanların bütün taleplerini karşılayabilirdi. Yine de yanındaki küçük çırağıyla birlikte yola çıkmayı göze alamıyordu. Selson'un da Monteryalara gitmesi gerekliydi. Kendisini bekleyen tehlikeleri öğrendikten sonra yalnız gitme kararından caymıştı. Ama akıllıca davranarak Don Policarpo ile belediye başkanını yalnız gitmek istediğine inandırmıştı. Tıpkı Don Apollinar'la olduğu gibi. Bu kez de öneri ondan gelmemişti. Oysa aslında kendisinin de Don Policarpo ile birlikte gitmekten başka hiçbir çıkar yolu yoktu. Don Policarpo ucuz bir paket sigara açarak Celso'ya ikram etti. Celso hala kendi sardığı kalın sigarayı içmekteydi. Yine de kendisine sunulan sigarayı kabul edip önü açık gömleğinin içine attı. Hadi inatçılık etme diye onu kandırmaya çalıştı satıcı. Bütün yükümle birlikte Monteryalara gitmek istiyorum. Ama anlıyorsun ya Çamula, korkuyorum. O koca cengelden bir başıma geçmek beni ürkütüyor. Yanımda çalışan şu çocuk iyi ve akıllı bir oğlandır ama çok küçük. Böyle bir yolculukta insan gerektiğinde kendisine gerçekten yardım edecek biri olsun ister yanında. Bak buraya muchacho. Don Policarpo'nun sesi değişmiş, neredeyse yalvarmaya başlamıştı. Eğer benimle Agua Azul'a dek gelirsen sana 3 peso veririm. Bir de bunun üstüne bütün yemen içmen benden olacak. Tek bir centavo bile harcamayacaksın. Elbette yemeklerin karşılığı olarak yolda bana biraz yardım edeceksin. Sabahları burritoları aramama ve yüklememe yardım edeceksin. Haydi Celso, gel de evet de. Kim bilir, belki bir gün yine karşılaşırız. O zaman ben de sana yardım ederim. Bueno patroncito dedi Celso, bueno, seninle geleceğim. Ama bunu sırf son zamanlarda işin iyi gitmediği için yapıyorum. Başka biri olsaydı asla yapmazdım böyle bir şey. Don Apollinar'ı asla aldatamam. O çok iyi bir adam ve bana da güveniyor. Sana söylemiştim dedi tüccar. Don Apollinar'a her şeyi anlatırım. O da ilaçları bile bile geç götürdün diye seni suçlayamaz. Sonra belediye başkanına döndü. Don Manuel, kızlarından biri bize biraz kahve yapabilir mi? Elbette canım, elbette diye yanıtladı belediye başkanı. Sonra da bağırdı. Hey Chucha! Allah'ın belası tembel. Git la patrona'ya kahve istediğimizi söyle. Yarın gebermek istemiyorsan elini biraz çabuk tut. Hiçbir işe yaramaz insanlar. Mutfağa tıkılıp kalıyorsunuz. Sonra yine korkunç bir gürültüyle boğazını temizleyip karanlığa tükürdü. Ertesi gün değil ama ondan sonraki gün tüccar çırağı sırtında çıkınıyla Celso ve Don Policarpo'nun yüklerini taşıyan 5 eşek Monteryalara doğru yola koyuldular. Yol belediye başkanının anlattığından en az 20 kat daha kötüydü. 8. Bölüm. Yol boyunca yapılacak işlerin en ağırı Celso'nun payına düşmeseydi olayların gidişi böyle olmazdı. Don Policarpo'nun kendisine verdiği yemeği hak etmek için Celso elinden geldiğince çalışıyordu. Anlaşmalarına göre yol boyunca ancak gerektiğinde biraz yardım edecekti. Ama Celso öylesine istekli davranıyordu ki yürüyüşün ikinci gününde bütün bu işleri yapmaya kendini zorunluymuş gibi hissetmeye başlamıştı. Don Policarpo da sanki patronmuş ve Celso da uşağıymış gibi buyruklar yağdırmaya başlamıştı. İlk gecenin akşamında konaklama yerine geldiklerinde Don Policarpo'nun kendisini yere atması ve tek bir parmağını bile kımıldatamayacak halde olduğunu söylemesiyle başlamıştı bu. ''Eşeklerin yükü neyindir, ben sana sonra yardım ederim.'' dedi Don Policarpo. Celso tabii ki hiçbir yardım görmeden hayvanların yükünü indirdi. ''Sonra paketleri buraya getir.'' buyruğunu verdi tüccar. Küçük çırak çok iş yapıyormuş gibi görünmek için elinden geldiğince dideniyordu. Aslında bütün yaptığı paketlerin iplerini toplayıp ertesi sabah kullanmak üzere bir yere kaldırmaktı.
Eşekler için biraz ot bulmalıyız dedi Don Policarpo.
Bu Senso'nun maçetesiyle gitmesi birkaç taze yaprak keserek eşeklere vermesi demekti. Don Policarpo yemeği pişirmek için ateşi yaktı ama suyu getirmek, odun toplamak, kapkacağı yıkamak ve fasulyeleri yakmadan pişirmek hep Senso'nun işiydi. Ertesi sabah eşekleri bir araya getirdi, semerlerini vurdu, paketleri yerleştirip iplerle sıkıca bağladı. Burada Don Policarpo kendisine gerçekten yardım etti. Ama aslında başlangıçtaki anlaşmada Senso'ya düşen işi bu kez kendi yapıyordu. Hayvanların sırtlarına yükleri koyarken ikisinden birinin ağır olan işi yapması gerekliydi. Bağlanacak ipleri getirmek ve bağlamaya yardım etmek işin kolay yanıydı. Bu kez de ağır işi yine Senso yapmış, hayvanları yüklemiş ve paketleri sıkıca bağlamıştı. Senso ağaçlar arasında burritoları ararken Don Policarpo neşeyle kahvaltısını yapıyordu. Her şey hazırlandıktan sonra eşekler yola koyuldu ve Don Policarpo da onları izledi. O zamana dek Senso'nun kahvesini içip ısınacak ve birkaç çörek yiyecek zamanı olmamıştı. Don Policarpo Senso'nun su kabağının içine biraz kahve koymuştu. Çörekler ateşin yanında, fasulyeleri ise çöreklerin üstündeydi. Senso ancak şimdi yemeye başlamıştı. Yemeğini bitirdikten sonra üstüne toprak atarak ateşi söndürdü. Ağır paketini sırtlanıp hızla yola koyuldu. Sonunda küçük kervana yetişmişti. Çoğu kez hayvanlardan ikisi ya da üçü ağaçlara ve kayalara çarparak yüklerini düşürdüklerinden yeniden yüklemek gerekiyordu. Çoğu kez de Don Policarpo'nun dikkatsizliği yüzünden hayvanlardan biri üstündeki yükle birlikte yol kıyısındaki ağaçların arasına dalıyordu. Kuşkusuz sonra da Senso'nun eşeği araması gerekiyordu. Eşeği bulduğunda da ya paket yok olmuş ya da ters dönmüş oluyordu. Senso paketi yeniden tek başına yükleyemiyordu. Onun için paketi eşeğin üstünden alıyor ve Don Policarpo'nun öbür hayvanlarla beklediği yere kadar paketi sürüklüyor ve satıcının yardımıyla yeniden eşeğin sırtına yüklüyordu. O zaman da beklemekte olan hayvanlar sabırsızlanıyorlar ve Don Policarpo da onları yalnız başına tutamıyordu. İşte böylece önde hayvanlar, arkada Don Policarpo yollarına devam ediyorlar. Sonunda da hayvanlar dayanamayıp kendilerini yere atıyorlardı. Eşeklerden birinin yükünü sırtlanmış olan Senso, Don Policarpo'ya yetişmek için koşmak zorunda kalıyordu. Bundan sonra Senso geldiği yoldan geri dönüyor, kendi yükünü sırtlanıyor ve gelirken eşeği de birlikte getiriyordu. Ama burada da cengelde de Senso'nun kişiliğindeki değişim sürdü. Çok geçmeden Don Policarpo'nun sonuna dek kendisini sömürmek istediğini ve o yorulurken kendisinin sırtından geçindiğini anlayan Senso'da bir değişiklik daha oldu. Sol koluyla ağaçlardan yaprak kesemediğini belirtti. Bu yüzden hayvanların beslenme işini tüccara yıktı. Artık hayvanları yüklerken ipleri Senso getiriyor, yüklemeyi ise Don Policarpo yapıyordu. Bütün yürüyüş boyunca Senso kervanın önüne geçerek eşeklerden birini de yanına aldı. Böyle yapınca öbür eşeklerin kendilerini daha iyi izlediğini iddia etti. Bir bakıma doğruydu bu. Eğer Don Policarpo'nun yanındaki eşeklerden birinin yükü düşerse bunu Don Policarpo çırağının yardımıyla yeniden yüklüyordu. Ama Senso'nun yanındaki eşeğin yükü düşerse Senso Don Policarpo'nun kendisine yetişmesini bekliyordu. Bu iş bölümü Don Policarpo'nun pek hoşuna gitmemişti. Onun için bir gece konaklama yerine varıp eşyaları indirdikten sonra şöyle dedi. Bana kalırsa Senso, ağaçlardan yaprak kesmek için sol kolunu pekala kullanabilirsin. Sanırım sol kolun da sağ kolun kadar güçlü. Denerim patron dedi Senso ve o akşam oldukça fazla yaprak topladı. O akşam ateşin çevresinde oturup yemeklerini yedikten sonra sigaralarını içerken Senso konuşmaya başladı. Bana kalırsa yolda bu kadar çok zaman yitirmemeliyiz patron. Eşekler çok yavaş yürüyorlar. Benimse bir an önce ilaç kutusuyla birlikte Agua Azul'da bulunmam gerekti. Eğer ilaçları Don Eduardo'ya zamanında götüremezsem Don Apolinar mutlaka beni döver. Biliyorsunuz Monteria'daki bütün insanlar hasta. cengelde geçirdiği birkaç gün içinde Don Policarpo eğer Celso kervanı bırakıp da cengelin ortasında onu yapayalnız bırakırsa durumunun ne denli korkunç olacağını anlamıştı. Yalnız başına yola devam etme ya da geri dönme düşüncesi tüccarı oldukça terletmişti.
''Hadi şu sardalya konservesini paylaşalım muchacho'' dedi.
Paketlerden birini çekti, içinden küçük bir sardalya konservesi çıkardı. Bu sardalya konserveleri Don Policarpo'nun yol boyunca kârlı bir günü kutlamak için kendine ayırdığı şeylerden biriydi. Bunlar aynı zamanda öbür yiyecekler yağmur tarafından bozulduğunda, fare ya da karınca istilasına uğranıldığında kendisini kurtaracak tek şansıydı. Çırak satıcının bu kutulardan yanında en azından 6 tane taşıdığını biliyordu. Gel gelelim bir kez bile açtığını görmemişti. Kısıtlı geliri göz önüne alındığında bir satıcının yolculuğu boyunca yiyebileceği en pahalı şeylerden biriydi bu sardalya konserveleri. Çırağın payına 1,5 balıkla boş kutuyu yalamak düşmüştü. Geri kalan sardalyalarla zeytinyağı dikkatli ikiye bölünmüş ve bir bölümü Don Policarpo'nun öbür bölümü de Celso'nun midesine inmişti. Sanki kutsal bir iş yapıyormuşçasına büyük bir törenle sardalyaları ikiye bölmesi Don Policarpo'nun Celso'yu kendine eşit gördüğünün bir kanıtıydı. Hatta ateşi söndürmek ya da başka bir iş yapmak gerektiğinde Don Policarpo artık çırağını çağırıyor ve şöyle diyordu. ''Sen otur oturduğun yerde, çocuk yapar onu. Zaten hiçbir şey yaptığı da yok. Yediği tuzu bile hak etmiyor. Sen ve ben yorgunuz. Çocuğunsa dinç bacakları var.'' Ertesi sabah cengelde yürürken Celso ''Patron el prieto, yükünü üstünden atıyor.'' diye bağırdığında Don Policarpo koşarak geldi ve ona yardım etti. ''Bak Celso, bana yalnızca senyor de, daha kısa böylesi. Nasıl olsa yiyeceğimiz bitince sen de benim gibi aç kalacaksın.''
6. ayrımın sonu. Sayfa 65.